Ayrım 27.
Sayfa 323. Ah anneciğim ah, şimdi sırası mı bu soruyu sormanın? İlk defa merak ettiğin şeyi neden görümcemin yanında soruyorsun? Neden bugüne kadar bir defa olsun bunu merak etmedin? Nilüfer annesinin bu kadar konuştuğunu da ilk defa duyuyordu. Hayır, bir derdim yok anneciğim dedi Nilüfer. Günlük sıkıntılar işte. İnsan evlenince dertleri bitmiştir dedi anne. Bir evi ve çocukları olur, artık hayatta yapacak başka bir şey kalmamıştır. Kendini onlara vakfeder. İyi miyim, kötü müyüm, mesut muyum diye düşünmez. Nilüfer'in de maşallah sağlığı yerinde, çocukları pek güzel yetişiyor. Kocası hiçbir şeylerini eksik etmiyor, daha ne olsun? İnsan evlenince dertleri bitmez, tam tersine başlar dedi görümce. Bir dönün bakın bakalım kocalarınıza, hiç mi dert yok? Ama bari kendi kendinize eğlenmesini bilin. Alinciğim, gel kızım. Sakın o gelen görücülerden istemediğine varma. Aman aman, istemeden bir erkeğe dokunmak çok fena bir şeydir. Ama birini çok beğendi dedi Nilüfer. Alin utandı. Bir de bana gösterin bakayım dedi hala. Ben erkekten iyi anlarım. Kızım ben gideyim artık dedi anne sinir içinde. Bu kadın artık çok oluyordu. Belli ki onu kızdırmak için yapıyordu. Bu kadarı da olmazdı. O gittikten sonra hala uzun uzun konuşmadan oturdu. Neyin var halacığım dedi Nilüfer. Annene üzüldüm yavrum dedi. Kendini acılara mahkum etmiş, her şeyi kabullenmiş, güçsüz, hiç yaşamadan ölecek gidecek. Yazık. Nilüfer başını salladı yavaşça. Öylece baktı kaldı görümcesine. Nilgün içki masasında. Grace Kelly öldü. Hepimiz bir yakınımızı yitirmiş gibi üzüldük. Yıllar önce sevdiği kadın uğruna İngiltere krallığını terk eden Edward'ın macerasından sonra en güzel 20. yüzyıl masalıydı Prenses Grace. Hollywood'un ışıltılarından Monaco'nun sarayına gelmişti sevdiği adam için. Doğuştan asil görünümlü, dünya güzeli, zarif kadın, birbirinden güzel çocuklarıyla, çok iyi bir adam olduğu belli olan prens kocasıyla pembe sarayında yaşıyordu. Ne güzel. O masalların gerçek olabileceğinin bir kanıtıydı Edward'dan sonra. Sıcak bir Eylül akşamında onun anısına kadeh kaldırıyoruz. Üç kadın. Bir an için kendi üzüntülerimizi bir yana bırakıyor, ölümden başka ciddiye alınacak hiçbir şey olmadığına karar veriyoruz. Ne yazık ki bu önemli kararı aldığımız an çok kısa sürüyor. Şarapları içtikçe ölümün önemini unutup kendi korkunç acılarımızın içine gömülüyoruz. Ölüm de neymiş bizim çektiklerimizin yanında. Kardeşimin Bodrum Fatih'i o aptal moruk kocası bir başka kızla birlikte. Kız tam tamına 19 yaşında. Kardeşime demiş ki bırak biraz beni kendi halime. Yeryüzündeki tek kadın sen değilsin ya. İnsanoğlu da tek eşli değil. Malumunuz. Bırak. O zaman istediklerimi yaşayayım. Bana baskı yapma. Sen benim için hep varsın. Seni seviyorum hala. Nasıl da seni seviyorum, senin için ölüyorum, sen benim her şeyimsin gibi sözleri bu kadar kolay söyleyebiliyorlar. Bir arkadaşımın kocası kendisini bir başka kadın için terk etmeden bir gün önce bunları söylemişti. Niçin böyle yapıyorlar? Kardeşimse kocasına baskı yaptığı için kendini suçlu hissediyor ama hala sevildiğinden çok memnun. Bizim şirketin müşteri temsilcilerinden Ayla, 50 yaşına yaklaşmış bir kadın. Ama hani o yaşsız kadınlardan biri. Onun yaşını tahmin etmek mümkün değil. 30 bile diyen var. Ama kimse 40'ın üzerine çıkamıyor. Saçı, başı, makyajı, giyim stili 20 yaşındakiler gibi hepimizden genç ve canlı görünüyor. O evli bir adama aşık oldu. Başlangıçta evli olmasının ne önemi var? Bu onun problemi. Daha iyi. Başıma bela olmaz. Hayatıma karışmaz. Gizlilik heyecan verir, birbirimizi özleriz diyordu. Ama işler umduğu gibi gitmedi. Şimdi adamı kıskanıyor. Karısıyla aynı yatakta yattığını, onunla seviştiğini düşündükçe karalar bağlıyor. Bense bağımlı bir kadın olmanın acısını yaşıyorum. Hala hayatım Ersin'e göre planlanmış durumda. Oysa hiç yanlış yapmıyor. Bana olan ilgisi aynen sürüyor. Ama kendi istediği dozda. Ona karışmamı, ona eleştirmemi, onu sorgulamamı istemiyor. Ben de boş ver, Neden adımı ille de kendi istediğin gibi yapmak için uğraşıyorsun? Birlikte olduğun anların tadını çıkar desem de kendi kendime bunu beceremiyorum. Seviyor, sevmiyor. Aradı, aramıyor. Kiminle birlikte? Yolculukta ne yapıyor? Neden o kadınla o kadar samimi? Bunlarla yaşamamı karartıp duruyorum. Beynim sanki ikiye ayrılmış durumda. Mantıklı olan, mantıksız olan tarafa komuta edemiyor. Aksilik bu ya. Hep mantıksız tarafım savaşı kazanıyor. Prenses Grace'in ölümünü, Caroline'le Stefan'ın çektiği acıları çoktan unuttuk. Kendimize daldık. Nilay'ın, yani kardeşimin, kocasının 19 yaşındaki bir kızla birlikte olmasına karşı bulduğu tek avuntu bir başkasıyla birlikte olmak. Eğer kendisi de aynı şeyi yaparsa ona baskı yapmaktan kurtulacağını düşünüyor. Onun yeni sevgilisi 29 yaşında. 19 yaşında birini bulamadığı, yani kocasıyla birebir eşitlik sağlayamadığı için biraz bozuk. Ayla da birebir ilişki istiyor, eşitlikten yana o da. Madem ki onun hayatında başka bir kadın var, benim de hayatımda başka bir erkek olmalı diyor. Bunu yapamadığı için çok üzgün. Ona dokunmak, onunla sevişmek öylesine muhteşem ki bir başkasına asla canı istemiyor. Bense belki de en sorunsuz olanlarıyım içlerinde. Ama öyle üzgünüm ki. Ersin değişmiyor. Ersin biraz katı bir erkek. Ben değişemem deyip duruyor. Onun istediği kimselerle tanışıyorum. Tanışmamı istemedikleriyle ayrı geziyor. Hayatımızı birbirine karıştırmıyor. Ben onun hayatına karışmakla, özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor beni. Oysa benim ondan tek istediğim hayatının en önemli parçası olmak. Sevilmek, ilgi görmek. O bunları gösterdiğine inanıyor. Bana yetmiyor. Aylar geçtikçe ilişkimiz rutinleşiyor. Coşkusu azalıyor. O bundan hiç yakınmıyor. Uzun süren ilişkinin doğal akışı bu. Aynı coşku, aynı ihtiras uzun süre kalmaz diye düşünüyor. Bense aynı coşku ömür boyu kalsın düşünün peşindeyim. Bunu sağlayamıyorum. Bir şeyler avucumdan akıp gidiyor. Neredeyse acımdan öleceğim. Kavgayla biten her konuşma sonucu ben haksız çıkıyorum. Kendimi suçluya suçluya sonunda müebbet hapse mahkum edeceğim. Acılar içinde üç kadın kadeh tokuşturuyoruz. Sarhoş gibiyim. Siktir pilav diyorum. O da ne demek diyorlar. Ayla. Siktir anladık da pilav ne ola diye soruyor. Bilmiyor musunuz? Yunanistan'da böyle bir argo deyim var. Oradaki arkadaşlarımdan öğrenmiştim diyorum. Peki pilav ne diyorlar? Pilav bildiğimiz pilav. Ne bileyim, hadi pilavını ye de çek git anlamındadır belki diyorum. Ah nerede? Keşke üzüldüğümüz her an siktir pilav çekebilseydik onlara diyor kardeşim. Acılar içinde üç kadın birbirimize kendimiz asla beceremediğimiz öğütler veriyoruz. Kardeşim, Aylacığım, bazı erkekler ikili ilişkileri çok güzel becerirler. Yuvaları, evlerindeki düzeni onlar için çok önemlidir. Onları terk edecek güçleri yoktur zaten. Terk etseler de kadınlar yakalarına yapışıyor. Bulunmaz bir malmış gibi kocalarını başka kadınlara kaptırmak istemiyor, boşanmıyorlar. Biliyorsun, kadın hayır derse erkek yıllar boyu boşanamıyor, köle gibi. Oysa bir tarafın istemediği bir beraberlik zorla sürer mi? Buna yasalar nasıl karışabilir? Belli ki bu adam da yuvasını, çocuklarını terk edemeyecek. Aldırma, hayatını yaşa. Ayla. Kocan bir başka kadınla oldu diye şu haline bak. Yemeden içmeden kezildin. Sanki bir sevgili buldun. Birebir ders verdin de üzüntün geçti mi? Bunları göstermelik oyunlar. Gerçek çözümler değil. Ben... Kıskanmayın çocuklar. Kıskanmak çok ilkel bir duygu. Eski çağlarda kıskanmak var mıymış? Sevişmek en doğal şeymiş. İlişkileri sahip olmaya çevirerek bizler yaratmışız bunu. Sevişmek de yemek içmek gibi dünyanın en doğal olayı. Ne olur bizi severken canları bir başka kadını çekse, sonunda yine bizi seviyorlar ya. Ayla, onun için Ersin'in gittiği yemekte yanında bir kadınla otururken fotoğrafını gördün diye kıyameti kopardın değil mi? Adamın tek suçu kadına hayranlıkla bakıyor olmasıydı. Hiçbir şey bilmeden kadına kim bilir ne iltifatlar etmiştir. Belki de gece birlikte olmuştur diye 3 gün dargın kaldın. Ben. Bu kıskançlık değil. Bu bir saygı meselesi. Herkes birlikte olduğumuzu biliyor. Bir başka kadına bu kadar ilgi göstermesi doğal mı? Kardeşim, sana birileri iltifat ettiği zaman hoşuna gitmiyor mu? Karşılarında kırıtıp durmuyor musun? O yapınca mı kabahat oluyor? Üstelik bir şey de yaptığı yok adamın. Ben. O başka birisi benimle flört edebilir. Bu da benim hoşuma gidebilir. Benim içim temiz. Benim yapmam başka, onunki çok başka. Ayla. Allah Allah. Nasıl başka oluyor hiç anlayamadım. Kardeşim. Aman bırakın kıskançlığı. Bakın ben kıskanıyor muyum? Ona hiç baskı yapmıyorum. Ben. Onun için eve dönmediği akşamlar uykuların kaçıyor. Ne var şu cılız, moruk herifte? Defet gitsin. Kardeşim, bırak şimdi bunu. Size başka bir şey danışmak istiyorum. Ama bu aramızda sır kalacak. Benim yeni çocuğun şey olmuyor. Hem de o kadar genç. Ben. Neyi olmuyor? Kardeşim. Aman Nilgün dalga geçme. Doğru düzgün sevişemiyor işte. Yani şeyi kalkmıyor. Ben. Ah inanmıyorum. O yaşta gencecik adam nasıl olur? Ayla. Ne kadar aptalsınız yahu. Bunun yaşla ne ilgisi var? Benimki 50'sini geçmiş, her gün yapıyor, taş gibi maşallah. Üstelik iki kadını idare ediyor. Seninkinin durumu psikolojiktir bence. Benim öyle bir sevgilim olmuştu. Sevişmenin en fazla 2 saniye sonunda kalkabilirdi. Hemen boşalır bitirirdi. Sonra adamın biri dolu sevgilisi, evlendikten sonra da 3 tane çocuğu oldu. Adı yakışıklı çapkına çıkmıştı. Kim bilir herkes ne muhteşem adam diye düşünüyordur. Ama doğrusunu isterseniz hiç bunun sıkıntısını çekmemiştim. Çünkü öyle güzel seviyor, öyle iyi sevişiyordu ki. Belki de hayatımda en güzel, en sık orgazmları onunla yaşadım. Erkeğin işe yarayacak bir sürü organı var ondan başka. Aslında bunu kafaya takmamaları gerek. Sanıyorlar ki kadının içine girip gidip gelmek kadın için en önemli şey. Oysa sevişme için de belki de bu en az önemlisi. Ne tuhaf değil mi? Kardeşim, biraz utanıyorum. Senin gibi rahat konuşamıyorum. Ama kadın için bu neden önemli olmasın? Doğrusu şeyin küçüklüğü, büyüklüğü de çok önemli. Yok efendim teknik önemliymiş de boyu posu hiç önemli değilmiş. Bu palavrayı da erkekler uydurdu herhalde. Öyle fark ediyor ki büyük şey. Ben. Tecrübe konuşuyor. Sen ne gördün de küçüklüğünü, büyüklüğünü anlayasın? Kardeşim, bırak şimdi dalga geçmeyi. Bu sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sevişme boyunca canı çıkıyor, uğraşıyor, didiniyor, kanter içinde kalıyor, olmuyor. Sonra da sanki muhteşem bir sevişme gerçekleşmiş gibi bana sarılıp mışıl mışıl uyuyor. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Sorayım mı? Yardımcı olmaya çalışayım mı? Şeyini şey yapmak için uğraşayım mı? Bunun için ne yapmam gerek? Yoksa ben de hiçbir şey yokmuş gibi mi davranayım? Ayla. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak hoş değil. Bu tipler karşısındaki kadını suçlarlar. Beni tahrik edemiyor diye. Ötekiler durumun farkındadır. Kabullenmiştir. Onlarla daha rahat ilişki kurarsın. Benim gibi. Bazılarıysa ilk seferlerde başarısız olurlar. Çok utanmış görünürler. İnan ki ben böyle değilimdir. Sana fazla heyecan duydum. Geçer derler. Ve gerçekten de geçer. Ama nedendir bilmiyorum. Böyleleri de pek iyi sevişemezler. Hep içlerinde kaldıramama korkusunu taşırlar. Kadını pek fazla öpüp okşamadan, yani onu heyecanlandırmayı bekleyemeden hemen sevişmeye girerler. Hani hazır kalkmışken hemen yapayım da mahcup olmayayım gibi. Vallahi kompleksi, sağlıklı bir erkek her dakika kaldırabilir. Bazılarının yolda yürürken bile kalkıyormuş gibi. O yüzden şort don giyemiyorlarmış. İyice sıkıştırsın, belli olmasın diye. Hala eski moda slipleri tercih ediyorlarmış. Ben. Ay Ayla, uzman doktor gibisin valla. Ben de kendimi deneyimli biri sanırdım. Harikasın. Bütün bunları nereden öğrendin? Ayla. Nereden öğrenmiş olabilirim sence? Ben. Görüyorsunuz işte. 3 tane akıllı kadın. Erkeklerle problemlerini çözemiyor. Demek ki bu asla olacak bir şey değil. O zaman çözmek için uğraşmayalım. Aslında onlar bizden daha mantıklı. Kadını belli bir yere koyuyorlar, orada bırakıyorlar. Hayatlarındaki hiçbir şeyi onun için ertelemiyorlar. Öyle büyük farklar var ki aramızda, sanki 2 ayrı hayvan türü gibi. Bir kaplanla bir inek, bir ayıyla bir su aygırı nasıl anlaşabilir? Aynı, işte öyle. Kardeşim, yani biz inek ve su aygırı gibi miyiz? Hiç hoş bir benzetme değil doğrusu. Ayla, hoş değil doğru. Keşke ayı ile kaplan biz olabilseydik. Bu gece çok verimli geçiyor. Üç akıllı kadın kadeh tokuşturup siktir pilav diye bağırarak artık erkekleri hayatımızın en önemli parçası olarak görmemeye karar veriyoruz. En önemli şey biziz. Hiç onlar bu kadar üzülmeye değer mi? Nil'in gitme vakti. Nil güneşin altında oturmuş, kulağında Walkman'i, oturduğu yerde sallanarak gazete okumaya çalışıyor. Birden yanında esmer, ince, uzun, güzel ayaklar beliriyor. Birisi şezlongu sarsıyor. Nil yavaşça başını kaldırıyor. Önce rengarenk para yoğuyu, sonra Cengiz'in gülerek bakan yüzünü görüyor. Cengiz abartılı işaretlerle şu aleti çıkar kulaklarından diyor. Nil hemen kulaklıkları çıkarıyor. Ne dinliyorsun böyle avaz avaz? Cobain, The Man Who Sold the World. Hiç etkilenmemiş görünüyor Cengiz. Belli ki kurt umurunda bile değil. Kurt, ha evet, Cobain, şu tüfekle intihar eden adam. Ama bu şarkı David'e ait değil miydi? Sanırım öyleydi. Ama ben bunu daha çok seviyorum diyor Nil. Bırak Allah aşkına. Böyle dünyadan kopma. Gel yürüyelim. Kayalıklardan denize girelim. Dalgaların sesi bundan daha iyidir diyor Cengiz. Nil hemen kalkıyor. Cengiz elindekini Nil'e uzatıyor. Bunları Bali'den getirdim. Aslında satıyorum ama bunlar sana armağanım. Pareu'yu Nil'in arkasından göğsüne doğru sarıyor. Güzelce bağlıyor. Yürümeye başlıyorlar. Kayalara tırmanıyorlar. Nil'in kalın tabanlı sabolarla yürümesi oldukça zor. Neden böyle şeyler giyerek hayatı zorlaştırıyorsun kendine diye soruyor Cengiz. Nil sabolara elini alıyor. Cengiz, olmaz. Şimdi de ayakların acıyacak diyor. Nil'i kucaklıyor. Ne yazık ki yaşamın gerçekleri seni bu kayalıklarda uzun süre böyle taşıyamayacağım. Üzerinde yoğunlaşıyor. Bazı şeyleri kabullenmeli insan diyerek Nil'i yavaşça yere bırakıyor. Kayalarda oturuyorlar. Denizin sesini dinle. Onun ritmini hisset. Her şeyin bir ritmi var. Sen de kendi ritmini bul. Bul. Telaşlı, sinirli tavrını sen olamazsın diyor. Cengiz. Nil'in saçlarını örmeye başlıyor. Sarı değil senin saçların diyor. Peki ama şimdi neden sarı? Röfle onlar diyor Nil. Biraz utanıyor ve utanmasına şaşırarak. Cengiz Nil'in saçlarını örüyor. Örüyor, bir sürü ince örgüyle doluyor saçlar. Şu haline bak, ne kadar güzel oldun. Ben örerken keyif aldın mı? Bunun tadına vardın mı diye soruyor. Vardım diyor Nil. Hayır hayır, yalan söylüyorsun. Hiçbir şeyin tadına varamadın. O anda benim bunu niye yaptığımı ve sıkılıp sıkılmadığımı düşündün. Ben sıkılmışımdır diye bir an önce bitmesini istedin. Herkes saçlarıyla oynanırken zevk alır ama sen bu anın keyfine varamadın diyor Cengiz. Aynen böyle oldu. Nasıl bildin diyor Nil. İnsanlar yaşamı kendilerine zehir etmeyi çok iyi bilirler. Bundan biliyorum diyor Cengiz. Yaşadığın her saniye ne kadar keyifli ve sen bundan farkında bile değilsin. Bir telaşla ömrünü tüketip gidiyorsun. Bak, deminki saniyeler bitip gitti. Bir daha asla yinelenmeyecek. Boşu boşuna tadına varamadın. Bin bir saçma şeyi dert ettin. Nil daha önce bu sözleri çok duydu. Elbette annesinden. Annesi böyle şeyleri söyler durur ama kendi yapamaz. Belli ki Cengiz hem söylüyor hem yapıyor. Denize atlıyor Cengiz. Nil'i çağırıyor yanına. Yüzüyorlar. Nasıl çıkacağım bu kayadan diyor Nil. Dur biraz diyor Cengiz. Nil'e sarılıyor. Ellerini sırtına koyuyor. Kayalar sırtını acıtmasın ve şimdi bu anın tadını çıkar. Yaşadığın sürece düşün. Hep düşün. Sana en sıradan gelen durumlarda bile harika anlar içinde olduğunu hisset. Şu suyun vücuduna dokunuşunu duy. Sesini hisset. Kayaları sev. Cengiz Nil'i yavaşça öpüyor fısıldayarak. Tadını çıkar. Bu an bir daha asla tekrarlanmayacak diyor. Cengiz Nil'i öpüyor. Nil bu anın tekrarlanmayacağını hissederek tadını çıkarmaya çalışıyor. Cengiz'in dudaklarını ağzında hissediyor. Bunu duyuyor, yaşıyor. O da öpüyor, öpüyor. Cengiz önce Nil'in moyasını çıkarıyor, sonra kendininkini. Kayaların üzerine koyuyorlar. Nil bacaklarını Cengiz'in beline doluyor. Sonra bir dalga gelip onları kayadan koparmaya çalışıyor, mayoları alıp götürüyor. Dalga ikisini birbirinden ayıramıyor. Nil'in bacakları Cengiz'in beline iyice dolanıyor. Nil hissediyor, duyuyor, ritmi alıyor içine. Gözlerini kapatıyor, sımsıkı kucaklıyor. O anı düşünüyor, düşünüyor, yaşıyor. Bir kez daha olamayacağını biliyor, tadına varıyor. Unuttuğu onca andan sonra bu anı artık aklından hiç çıkaramayacağını biliyor. Çünkü yaşadım, duyarak yaşıyorum diyor. Cengiz'in dudakları dudaklarından hiç ayrılmıyor. Dalgalar bile onları ayıramıyor. Kenetlenmiş gibi ve hep o çıldırasıya ritimle kalıyorlar orada, uzun uzun. Bedenlerinin sıvıları Akdeniz'e karışıyor. Belki okyanuslara doğru gidiyor. Çırılçıplak kayalara tırmanıyorlar. Üzerlerinde yalnızca pareoları eve el ele dönüyorlar. Cengiz odaya girdiğinde Nil'in giysilerine ve ayakkabılarına bakıp bir şaşkınlık çığlığı atıyor. ''Bunların hepsi senin mi? Neden getirdin buraya Tanrı aşkına?'' diyor. Nil bir kez daha utanıyor. Annem gerekebilir diye zorla koydu bavula. Bu yalanından ötürü müthiş vicdan azabı çekiyor. Cengiz Nil'i yatağa yatırıyor. Örgülü saçlarından öpmeye başlıyor. Nil bacaklarını Cengiz'in beline doluyor. Arzuyla ona doğru dudaklarını uzatıyor. ''Ben daha önce hiç aşık olmamışım.'' diyor. Vücudunu kaldırıyor, iyice erkeğine dayıyor. Bütün bütüne iç içe geçmek istiyor. Cengiz'in ağırlığı üzerinde hiç bitmesin, onu yok etsin, bitirsin istiyor. Yarın yok olacakmışçasına sevişiyorlar. Kalktıklarında güneş batmış. Cengiz masanın üzerindeki parfümlere bakıyor. ''Bende doğal yağlar var. Bu alkollü şeyleri sürme güzelim cildine. O yağları kullan.'' diyor. Nil beyaz bez ayakkabılarını, beyaz pantolonunu, beyaz tişörtünü giyiyor. ''İyi ki bunları valize koymuşum anneciğim.'' diye ona teşekkür ediyor. Saçlarının örgülerini açmıyor. Güneşten yanmış yüzüne, kızarmış yanaklarına hiçbir şey sürmüyor. Giymeye gelen Cengiz'i bekliyor. Zerrin. ''Ne müthiş biri değil mi?'' ''Ama dikkat et. Fena tutulursun. Üzülürsün. Onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz.'' diyor. ''Gerçekten 4 tane çocuğu var mı, yoksa onlar şaka mıydı?'' diye soruyor Nil. ''Onun söylediği ve yaptığı hiçbir şey şaka değil. O buralarda bir efsanedir.'' diyor Zerrin. ''Bu ne güzellik.'' diye bağırarak içeri giriyor Cengiz. Nil güzel olduğunu biliyor. Nil şaşılası bir dinginlik içinde tam 3 ay orada, o köyde kalıyor. Hiç ama hiç dönmek istemiyor ve dönmüyor. Ne işi umrunda, ne işinden kovulması. ''Yaşamın ritmini kavruyorum, kendi ritmimi buluyorum.'' diyor durmadan. ''The Man Who Sold the World'' bile umrunda değil artık. Bir gün bir operayı seviyor, dinliyor, bir başka gün bir blues parçayı. Cengo ile birlikte bahçede oturup boncuklu kolyeler, bilezikler yapıyorlar. Cengiz'in ta nerelerden getirdiği boncukları dizip harikalar yaratıyorlar. Cengiz akşamları Nil'in bedenine yağ özlerini sürüp ona masaj yapıyor, sonra dakikalarca kokluyor kızın vücudunu. Akşamları tütsüler yakıyorlar. Nil, Bane D vitaminlerini çöpe attı. Pareo en şık giysisi oldu. Saçlarını örüyor. Cengo onun fotoğraflarını çekiyor. 3 ayın sonuna geldiklerinde Cengiz, artık gitme vakti geldi diyor.